Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1-7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Sömürge döneminden 19. yüzyıla dek milyonlarca siyahi köle pamuk ve şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak üzere Afrika'dan Amerika'ya intikal ettirildiler. Aslında onlar özgür insanlar değillerdi. Hatta sigorta şirketleri bile köle maliklerine yaşamlarını yitirmeleri halinde bir insan hayatı kadar tazminat ödemeye yanaşmıyordu. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Uzun yıllar köle tacirleri ve sigorta şirketleri kölelerin insan mı yoksa meta mı olduğu konusunda tartıştılar. Gerçek şu ki köleler sahiplerine ait mallardı. Yalnızca sahiplerine kar sağlamak için kullanılan makinalardı. Siyahi kölelere temel insan hakları bile verilmemekle kalmıyor, hayatları da tamamen beyaz sahiplerinin elindeydi. 1863 yılında o dönem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Abraham Lincoln iç savaş sırasında özgürlük bildirgesini çıkardı. Amerika'nın güney ve kuzey eyaletleri arasında 2 yıldır şiddetli bir savaş yaşanıyordu. Güneyliler güçlü insanlar olan kölelerini kullanarak savaştılar ve zaferin eşiğine geldiler. Özgürlük bildirgesinin kabulü bu güçlü savaş araçlarını güney eyaletlerinin elinden aldı. Köleler özgürlük umuduyla güneyden kuzeye sürüler halinde kaçtılar ve bu durum güney eyaletlerinin yenilgisine yol açtı. Özgürlük bildirgesinin kabulü Amerika'da ırk ayrımcılığının sonu anlamına gelmiyordu. Sonraki 10 yıllarda ve yüzyıllarda siyahiler organize ve toplumsal ırkçılıkla mücadele etmeye devam ettiler. Jim Crow yasaları Amerikan hükümetinin siyahileri ve beyazları sistematik olarak ayırmak ve beyaz üstünlüğünü sürdürmek için aldığı bir önlemdi. Thank you. Resmi ve devlet onaylı Jim Crow yasaları 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uygulanmaya devam etti. Bu yasaların temel amacı da siyahilerin topluma katılımını engellemek ve beyaz ırkın üstünlüğünü sürdürmekti. Bu yasalar siyahilerin sosyal, politik ve ekonomik yaşamının her alanına nüfuz etmiş, günlük yaşamlarının birçok alanını da etkilemiştir. Bu yasalara göre beyazlar ile siyahiler arasındaki evlilik yasa dışıydı ve hapis veya para cezası gibi cezaları içeriyordu. Siyahi okulları resmen beyaz okullarından ayrılmıştı ve çok daha düşük imkanlara ve eğitim kalitesine sahipti. Siyahiler beyazlara ayrılmış parkları, sinema salonları, restoranları ve kütüphaneleri kullanamıyordu. Siyahiler toplu taşıma araçlarında bile otobüs veya trenlerde beyazlardan ayrı olarak arkalarda oturmaya zorlanıyordu. Yüksek maaşlı işler beyazlara ayrılmıştı. Siyahiler için erişilemezdi. Siyahiler genellikle çiftliklerde, fabrikalarda ve madenlerde çalışmak gibi düşük maaşlı ve yorucu işlerle sınırlıydı. Jim Crow yasaları uyarınca siyahilere onlarca yıl boyunca oy hakkı verilmedi. Bazı eyaletlerde siyahilerin oy kullanmak için geçersiz sayılabilecek okuryazarlık testleri veya anket vergileri gibi karmaşık yasalar uygulanıyordu. ...1955 yılında Alabama eyaletinin Montgomery kentinde yaşayan Rosa Parks isimli siyahi bir kadın, otobüste yerini beyaz bir adama vermeyi reddettiği için tutuklandı. Bu basit itiraz şehirde otobüs boykotuna yol açtı. Kentteki siyahi halk otobüsleri boykot edip bunun yerine taksi, bisiklet kullanma veya yürüme kararı aldı. Bazı siyahiler uzun mesafeler yürümek zorunda kaldılar. Ancak insanların özgürlük uğruna o günlerde gösterdiği azim ve cesaret Amerikan tarihindeki en önemli direniş örneklerinden biriydi. Otobüs boykotu sadece Montgomery'deki ulaşım sistemini felç etmekle kalmadı, aynı zamanda birçok ülkenin ulusal ve uluslararası alanda da dikkatini çekti. Basit bir mücadele gibi görünen şey 38 hafta süren büyük bir harekete dönüştü. Bu tarihi direnişin lideri o dönemde henüz 26 yaşında olan Martin Luther King'di. Hindistan özgürlük savaşçılarının lideri Gandhi'nin sessiz mücadelesinden ilham alan Luther King, Amerika'daki iç apartheid'e karşı savaşmak için barışçıl yöntemleri ve sivil itaatsizliği seçti. Sivil haklar hareketini kurdu ve birçok yürüyüş ve greve öncülük etti. King ve Sivil Haklar Hareketi'nin diğer liderlerinin 1950'lerde ve 1960'larda karşı karşıya kaldıkları temel sorunlardan biri okullardaki ırk ayrımcılığı yasasıydı. Siyahilerin okulları beyaz okulların çok gerisinde kaldı ve siyahların yüksek öğrenime erişimi engellendi. 1954 yılında Amerikan Yüksek Mahkemesi devlet okullarında ırk ayrımcılığının illegal olduğunu ilan etmek zorunda kaldı. Ancak bu kararın uygulanması Güney eyaletlerinde güçlü bir direnişle karşılaştı. Martin Luther King ve diğer insan hakları aktivistleri hükümete baskı yapmak için sivil itaatsizlik ve barışçıl protestoları kullandılar. Bu kararın uygulanmasını talep etmek için barışçıl mitingler ve yürüyüşler düzenlediler. Siyahi öğrencilerin ilk kez beyaz okullara kaydolmasına izin verildiği zaman siyahi bir aile çocukların okula göndermeye karar verdi. Ve 15 yaşındaki siyahi kız Dorothy Consun ailesi kızını okula kaydettirdikten sonra ilk gün okula gönderdi. Aynı gün Dorothy ve babası öğrencilerin taciz ve hakaretlerine maruz kaldılar ve kendilerine hakaret eden kalabalığın arasından geçerek okula gittiler. O gün ırkçı beyazlar Dorothy ve babasına taş attılar. Üzerine ve beslenme çantasına tükürdüler. Hatta onu okuldan atmaya bile çalıştılar. Daha sonra ırkçılar evlerini arayarak Dorothy ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler. Tartışma Dorothy'nin ailesinin kendi sağlıklarını ve çocuklarının sağlığını korumak için onu okula göndermeme kararı aldıklarını açıklamasına kadar 4 gün sürdü. Kısa bir süre sonra Kuzey Carolina'daki Philadelphia'ya göç ettiler. Martin Luther King 1960'ların sonlarında Amerika'nın güneyindeki şehirlerin gecekondu mahallelerini ve yoğun ayrımcılığın yaşandığı bölgeleri ziyaret etti ve daha fazla protestoya öncülük etti. 3 yıl sonra bu hareketin tarihindeki en önemli anlardan biri vuku buldu. 1963 yılındaki Washington yürüyüşü Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük barışçıl gösterilerden biriydi. Amerika'nın dört bir yanından farklı ırk ve kültürlerden 250 binden fazla insan yürüyüşe katıldı ve King en ünlü konuşmalarından birini yaptı. "Bir hayalim var." Sözüyle ünlenen bu konuşmasında ayrımcılık yapılmayan bir gelecekten söz ediyordu. Gür ve rahatlatıcı sesiyle şöyle dedi: "Bir gün bu milletin insanları ten rengine göre değil, karakterine göre yargılayacağı bir hayalim var." Martin Luther King bu konuşmasından sonra 5 yıl daha çalışmalarını sürdürdü. Ve nihayet 1968 yılında Tennessee eyaletinin Memphis kentinde temizlik işçilerinin grevine hazırlanırken bir terörist tarafından saldırıya uğrayarak öldürüldü. Siyahi ve siyahi olmayan herkes onun anısına gözyaşı döktü. "Özgürlük, eşitlik ve adalet için durmadan savaşmalıyız." Sözleri yüreklere işlemiş, artık hafızalardan silinemez hale gelmişti. Onun simgeleşmiş sözleri küresel bir direniş sembolü haline geldi ve dünya çapındaki özgürlük hareketlerinin kalbinde yaşamaya devam etti. Luther King'in sivil itaatsizliği ile aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka köşesinde Malcolm X ırk ayrımcılığıyla mücadele ediyordu. Malcolm çocukluğundan beri ırk ayrımcılığına karşı çıkmıştı ve bazı baskılara maruz kalmıştı. Irkçı nefret ateşi evlerini yaktığında henüz 4 yaşındaydı o. Evleri kül yığına dönerken beyaz itfaiyeciler sadece seyrettiler. 2 yıl sonra Amerika'nın en aşırı ırkçılarından Ku Klux Klan babasını öldürdü ve yoksulluk hayatlarını eskisinden daha kötü bir hale getirdi. Malcolm 10 yaşına geldiğinde sorunlarını çözmeye çalışmak yerine Sosyal Refah Dairesi annelerini bir akıl hastanesine göndererek Malcolm'un ailesini pratikte yok etti. Malcolm'un annesi bir Adventist idi ve dini inançlarının domuz eti yemekten uzak durmasını gerektirdiğine inanıyordu. Bu yüzden komşuları onlara sadaka olarak domuz eti getirdiğinde bunu kabul etmedi. Bu durum sosyal yardım kuruluşu yetkililerinin kendilerine deli demeleri ve mahkeme kararıyla akıl hastanesine göndermeleri için bir bahane oldu. Malcolm bu konuda şöyle yazmıştı. Dürüstçe inanıyorum ki sosyal güvenlik bir gün tek bir aileyi bile parçalayacaksa o da bizim ailemizdir. Biz yan yana beraber yaşamak istiyorduk. Evimiz yıkılmamalıydı. Ama sosyal yardım kuruluşu, mahkeme ve doktorlar sırayla bize darbe vurdular ve böyle bir felaketten endişeli olan tek kişi biz değildik. Malcolm bu çaresiz siyahi çocuk, kendisine kolayca hakaret eden, onu aşağılayan ve sağlıklı bir yaşamı reddeden ırkçı bir toplumda sıkışıp kalmıştı. Böyle bir ortamda isyan ve şiddet duygularının ortaya çıkması çok doğaldı. Yavaş yavaş suça yöneldi ve 14 yaşındayken bir saat çaldığı için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapishane onun için yeni bir başlangıçtı. Hapishanede Müslüman olan siyahi insanlarla tanıştı ve bunlar onu dini kitaplar okumaya teşvik etti. İslam'la tanışması o çaresiz yetim insanı etkili ve ilerici bir lidere dönüştürdü. Malcolm serbest bırakıldıktan sonra İslam milletinin bir üyesi oldu. Çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürdü. Hatta bu grubun sözcüsü olarak seçildi. Amerika'da yaptığı dini ve ideolojik propaganda çok sayıda siyahinin İslam'la tanışmasına ve kısa zamanda Müslüman millet grubunun üyesi olmasına yol açtı. Malcolm, Luther King önderliğindeki sivil haklar aktivistlerinin çabalarını memnuniyetle karşıladı ve siyahi insanlar haklarını geri almak için mümkün olan her şekilde harekete geçmeli, dedi. Ateşli konuşmalarında sürekli olarak beyazlardan düşman olarak bahsediyor ve heyecanlı dinleyicilerini 400 yıldır siyahilere uygulanan beyaz baskısına karşı uyanmaya ve harekete geçmeye çağırıyordu. Malcolm X'in İslam milleti için yeni üyeler örgütleme ve toplama faaliyetleri hareketin toplam üye sayısını kısa sürede 400'den 30 binin üzerine çıkardı. Ancak aynı zamanda Malcolm ile Müslüman millet lideri Elijah Muhammad arasında anlaşmazlık belirtileri de ortaya çıkmaya başladı. Malcolm 40 yaş arifesinde Mekke'ye giderek hac ibadetini yerine getirdi. Bu yolculuktan döndükten sonra ise Müslüman millet grubundan ayrılarak kendi bağımsız grubunu kurdu. Mekke ziyareti hakkında daha sonra şöyle dedi. Mavi gözlü sarışınlardan siyah Afrikalılara kadar her renkten Müslümanın tavafı eşit şartlarda yaptığını görmek bana İslam'ın ırksal sorunların üstesinden gelme dini olduğuna ikna etti. Malcolm hac ziyaretinden dönmesinden birkaç ay sonra Manhattan'daki bir kongre merkezinde taraftarlarına konuşurken 3 silahlı saldırgan tarafından yakın mesafeden 15 kez hedef alındı. Ve Malcolm henüz 40'lı yaşlarında bile değilken ilk kurşunla öldü. Malcolm babasını, annesini ve sağlıklı bir yaşam hakkını elinden alan, aslında Amerikan toplumunda hala var olan sorunların üstesinden gelmek istiyordu. Irk ayrımcılığı Amerikan toplumunun birçok kesiminde hala varlığını sürdürmektedir. 1960'larda Medeni Haklar Yasası ve Oy Hakkı Yasası'nın kabulünden sonra bile ırkçılık daha kapalı ve sistematik biçimlerde devam etti. Bu ayrımcılığın en büyük etkilerinden biri de yoksulluk ve ekonomik eşitsizliktir. Siyahiler hala düşük ücretli işlerde ve eğitim seviyeleriyle önemli ölçüde temsil edilmiyor. Ayrıca Amerikan toplumunda siyahilere yönelik olumsuz tutumlar da sürüyor. Özellikle düşük gelirli ve siyahilerin yaşadığı mahallelerde yaşayan birçok insan polisin ırkçı ve şiddet içeren davranışlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Amerika'daki ırk ayrımcılığı sadece sona ermiş tarihi bir sorun değildir. Bu ayrımcılık eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik de dahil olmak üzere Amerikan toplumunun çeşitli katmanlarında da hala varlığını sürdürüyor. Son yıllarda genç siyahiler tarafından siyahilerin hayatları önemlidir gibi hareketlerin kurulmasına yol açan ayrımcılık, Amerika'daki ırkçılık sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Irkçılık aslında sadece tarihi bir miras olmamakla birlikte güncel bir mesele olmanın yanı sıra bilinçli ve eğitim ve etkili uygulamalarla kara lekenin yakın bir gelecekte insanların yaşamından ortadan kaldırması için çabalamalıyız. Evet arkadaşlar, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Medya Radyo Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/bölüter web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a giden yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde önceki sohbetimizin devamında önce 15 ila 20. ayetlerin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yatma'u an azide kella. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر.
Sonra da o hırsı daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nar.
Önceki sohbetimizde Mekke'de şirkin önderlerinden Velid'den bahsetmiştik. İnsanları tevhide çağıran Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Servetinden ve evlatlarından gelen gücüne güvenerek Peygamber Efendimiz'e karşı bir set çekti. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Velid bütün bu nimetlere sahip olmasına rağmen Allah'a şükretmek yerine sadece malını çoğaltmayı düşünmüş ve nimetini çoğaltma hırsına kapılmıştır ki bu bütün dünya insanlarının bir özelliğidir. Fakat Kur'an-ı Kerim bu açgözlülüğe karşılık şöyle buyurmaktadır. Bu asla gerçekleşmeyecektir. Zira o, hakikati tanıdığı için değil de, ayak diretmek ve inatçılıktan dolayı ilahi vahiylere karşı çıkmıştır. Bu ayetlerin insan sözü olmadığını gayet iyi bildiği halde, bunu kabul etmek istemiyor. Bunların ilahiliğini inatla inkar ediyor. Ve bunlara sihir diyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim bu açgözlülüğe karşılık şöyle buyurmaktadır. Bu asla gerçekleşmeyecektir. Zira o hakikati tanıdığı için değil, inat ve inatçılıktan dolayı ilahi vahiylere karşı çıkmıştır. Bu ayetlerin insan sözü olmadığını gayet iyi bildiği halde bunu kabul etmek istemiyor. Bunların ilahiliğini inatla inkar ediyor ve bunlara sihir diyordu. Ayetler şöyle devam ediyor. Güç ve servet basamaklarını tırmanarak yükselen kişi yakında zirveye ulaşacak ve oradan bir daha geri dönüş olmayacak bir düşüş yaşayacaktır. Aşağıdaki ayetler Velid'i lanetliyor ve şöyle diyor. Düşündü ve Allah Resulüne ve onun davetine karşı bir komplo kurmaya girişti. Öyleyse Kur'an ayetlerini sihir, Allah Resulünü de büyücülükle suçlayıp insanlar arasında böyle çirkin bir ilişkiyi yayanlara ölüm olsun. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. İlahi vahyi inkar etmenin kökü, gerçeği bulma ve tanıma çabası değil, inatçılıktır. Belki de güç ve zenginliğin zirvesine ulaşmaya çalışanlar, ancak güç ve zenginliğin zirvesine ulaştıklarında vadinin dibine düşerler. Düşmanın dini hakikatlerle savaşmak gibi bir planı ve düşüncesi var ve asıl hedefi Kur'an'ı ve ilahi ayetleri zayıflatmaktır. İslam'a karşı komplo kuran ve ona karşı ayaklanan düşmanlara lanet ve beddua etmek sadece caiz değil, aynı zamanda gereklidir. Şimdi Müddessir suresinin 21 ila 25. ayetlerinin tilavetine kulak verelim.
ثُمَّ نَظَرْ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ
Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti. Kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü. Ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür.
Ya daimel fadli alel beriyye,
önceki ayetlerin devamı niteliğinde olan bu ayetler Velid'in Kur'an'la yüzleşme düşüncesi ve planının sonucuna işaret ediyor ve şöyle diyor. O bu işi yaptığı işin sonucundan emin olmak için düşünüyordu. Sonra işe koyuldu, gurur ve kibir yüzünden hakikate sırt çevirdi. Ve Hazreti Muhammed'in Allah tarafından vahyedilmiş bir vahiy olarak tebliğ ettiği şeylerin seleflerden rivayet edilenler gibi sadece bir sihir olduğunu söyledi. Peygamberi sözleriyle erkekle kadın, efendiyle köle, babayla çocuk arasında ayrılık yaratan bir büyücü olarak niteledi. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Düşmanların İslam'a karşı yaptıkları plan ve taktiklerden gafil olmayalım. Çünkü onlar her an pak İslam dinine karşı düşünmekte, plan yapmakta ve komplo kurmaktadırlar. Düşmanın görevi hakka sırt çevirmek, kibirlenmek, kendini haktan üstün ve yüce görmektir. Kendisini mutlak haklı görüyor ve başkalarını hiçbir hak tanımıyor. Muhaliflerin ve kafirlerin gözünde Kur'an-ı Kerim şaşırtıcı ve çok çekici bir kelamdır. Bu yüzden onu sihir olarak nitelerler. Şimdi de Müddessir suresinin 26 ile 30. ayetlerini dinleyelim.
Seusliki sekar ve ma edrake ma sekar la tubqi ve la tezer levvâhetun lilbeşer.
Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Velid gibi inatçılık edip hakkı inkar eden ve başkalarının da hakkı anlamasını engelleyenlerin sonu cehennem ve onun giderek artan ateşinden başka bir şey olmayacaktır. İnsanın bedenini, ruhunu ve bütün varlığını saran, geride hiçbir şey bırakmayan, cehennem sakinlerini ne yok eden ne de yaşatan, bilakis onları sürekli ölümle yaşam arasında bir halde tutan bir ateş. Böylece bedenlerinin bir yeri yandığında onun yerine yeni deri ve et biter. Cehennem ateşi cehennemdekilerin yüzlerini öyle karartır ki onları tanınmaz hale getirir. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerin sonunda şöyle buyurmaktadır. Cehennem meleklerden 19 tanesi cehennem halkına ceza vermekte ve azap etmekle görevlidir. Ve onlara karşı hiçbir merhamet ve şefkatleri yoktur. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Cehennem hakikati bu dünyadaki insanlar için idrak edilebilir bir şey değildir. Bu ancak vahiy yoluyla elde edilebilir. Diriliş fizikseldir ve insan kıyamet gününde aynı et ve tenle diriltilecek. Cennetin zevklerini yaşayacak veya cehennem ateşinde yanacaktır. Evet değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde Müddessir suresinin mealine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Oh,
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 28. bölümünü birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen bölümün devamında Yüce Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın sıfatlarını tanırken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri Allah Teala'nın mukaddes zatını mahluklarla kıyaslamamaktır. Çünkü gerçekte hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Yüce Allah'ın sıfatlarını tanımanın ilk şartı Allah Teala'nın mukaddes zatından mahlukatın sıfatlarını arındırmak ve onun varlık aleminde hiçbir şeye benzememektedir.
Gerçekte insanoğlu her zaman maddi cisimler ve mahluklarla karşılaşmıştır. Öyle ki bu mahluklar belli bir zaman ve mekana tabidir ve yine belli şekillerde ve kalıplarda görünür. Oysa Allah-u Teala'nın ne cismi söz konusudur ne de zaman ve mekan kavramlarıyla sınırlanabilir. Allah-u Teala tüm zamanlara ve mekanlara musallattır ve her açıdan sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle diyor. Bizim Allah'ın sıfatları konusunda yardımlardan yararlandığımız kavramlar, Allah-u Teala'nın sonsuz varlığını asla yansıtamayacak sınırlı aynalar gibidir. Fakat bu durum bu konuda aklın teşhisini geçersiz saymamızı gerektirmez. Bizim aklımız Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak edebilecektir ama sadece gücü yettiği noktaya kadar. İnsanın Subhan Allah'ı tanıma misali, iki elini deniz suyuna batıran ve bu sudan içmek isteyen insanın misaline benzer. Gerçi bu insan bu sudan doymak ister. Fakat bu denizden iki avucuna sığdığından daha fazla su alamaz. Allame Tabatabai'den anlaşıldığı üzere insan aklı sınırlı bir ölçüde Hak Teâlâ'nın sıfatlarını idrak edebilir. Ama ilahi sıfat ve zatın köküne inemez ve Allah'ın hakikatini olduğu gibi kavrayamaz. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından Yüce Allah'ın bazı sıfatlarını gözden geçirelim.
Allah Teala'nın bir sıfatı canlı ve hayat sahibi anlamına gelen hay sıfatıdır. Birinde üzere ancak idrak ve faaliyeti olan bir mahluk hayat nimetinden yararlanabilir. Hay sıfatı hem Yüce Allah ve hem mahlukları hakkında kullanılır. İnsan ve hayvan gibi doğal mahluklarda hayat, gelişme ve yetişme, üreme, cezbetme, defetme, his ve hareket gibi durumlarla beraberdir. Bir başka tabirle tüm bunlar canlı mahluklarda hayat belirtileridir. Ancak bundan önce de beyan edildiği üzere ilahi zat tüm bu fiillerden bağımsız ve arınmıştır. Kuşkusuz hayat tüm mahluklar için aynı derecede de değildir. İnsanlarda hayat, hayvanlar ve bitkilere kıyasla daha mükemmel derecelerdendir. Örneğin küçük bir hayvan veya haşere canlıdır ve cüz'i hareketi de var. Fakat hayatın daha düşük mertebelerinde yer alır. Oysa bu tür canlılara kıyasla insan güçlü idrak, düşünme ve icat gücüne sahiptir. En zorlu ilmi ve zihni meseleleri de analiz ederek çözebilir ve böylece hayatın daha yüksek derecelerinde yer alır. Ancak Yüce Allah konusunda hayat kavramı mahlukların canlı olmasından farklı ve çok daha yüce bir hakikati yansıtır. Kur'an-ı Kerim birçok ayette de hay sıfatını kullanmıştır. Örneğin Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah ondan başka Tanrı yoktur. O haydir, kayyumdur.
Yüce Allah'ın hayatı hakiki hayattır ve hayatını başka kaynaktan kazanan başka canlı mahluklara benzemez. Bu mahluklar sınırlı bir zaman içinde canlıdır ve hayatını kaybedince ölür. Oysa Allahu Teala konusunda durum farklıdır ve o her daim canlıdır. Nitekim Furkan suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Demek ki mükemmel ve hakiki hayat ölümden bağımsız olan ve ezelden ebediyete dek süren bir hayattır. Dolayısıyla sonu ölümle sonuçlanan insanların ve hayvanların hayatı hakiki hayat değildir.
Yüce Allah canlı kalmak için başkasına muhtaç değildir. Allah Teala hayatını başka bir canlıdan miras almamış. Bilakis cansız ve ölü mahluklara ruh ve hayat kazandırmıştır. Allah Teala'nın zatı ile ilgili hayat anlamı diğer ilahi sıfatlar gibi onun zatının bir parçası ve bu hayata zeval yoktur. Sözün özü Allah Teala hayatın en yüksek mertebesine sahiptir ve asla ölmez, bilakis başka mahluklara hayat verir.
Kur'an-ı Kerim ve dini kaynaklarda çok önemsenen ve üzerinde vurgu yapılan Yüce Allah'ın bir başka sıfatı ilmi ve bilgeliğidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendi ilmini işaret ediyor ve bu ilmin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin Bakara suresinin 231. ayetinin sonunda Allahu Teala'nın her şeyi bildiğini okumaktayız. İslam öğretilerine göre Yüce Allah her şeyi bilendir ve varlık aleminde hiçbir şey onun biliminin dışında değildir. Allahu Teala geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilendir ve hiçbir mahluk onun gözünden saklanamaz. İnsanların sınırlı bilimi de Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız biliminin bir hüzmesidir.
Kuşkusuz biz insanların bilimi bir takım eksiklikler ve kusurlarla beraberdir. Bizim bilincimiz çok sığdır ve bildiklerimiz de bilmediklerimizin de yanında denizde bir damla kadardır. Yine bizlerin öğrendiği bilimler bazı araç ve gereçlerin yardımıyla elde ettiğimiz bilimlerdir ve bu bilimlerin bazıları sürekli değişmekte. Oysa ilahi ilim her türlü kusur ve kısıtlamadan uzaktır. İlahi ilim ve mutlak ve sınırsızdır ve hiçbir araca geleceğe bağlı olmadığı gibi ezelden ebediyete dek vardır. Gerçekte herhangi bir mahlukata görünen her türlü kemal da Allah Teala'dan kaynaklanır ve bunu bağışlayanın kendisi mükemmel olması gerekir. Bir başka ifadeyle mahluklarına bilim ve ilim veren birinin kendisinin cahil ve bilgisiz olduğu asla düşünülemez. Demek ki bazı mahlukların bilgileri aslında onlara yaratan Allah Teala'nın bilgilerine yansıtır.
Yüce Allah'ın geniş bilim ve bilgeliğinin bir başka delili varlık aleminde tüm mahlukları ve tüm olayları bilmesidir. Kuşkusuz her yerde ve her zaman var olan bir varlık doğal olarak her şeyden haberdar ve her şeyi bilendir. Nitekim belli bir zaman veya mekanla sınırlı olan bir varlığın her şeyden haberdar olması mümkün değildir. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Düşünün ki küçük bir odada oturuyor ve sadece bir delikten dışarıyı seyredebiliyoruz. O sırada odanın yanından bir trenin geçtiğini düşünün. Biz bu delikten baktığımız için her an sadece bir vagonu görebiliyoruz. Fakat eğer birileri bu odanın çatısında oturuyorsa ve oradan bakıyorsa, trenin tümünü aynı anda hareket halinde görür. İnsanın geçmişi ve geleceğine yönelik konumu da küçük bir odada bir delikten uzun bir trene bakan kişinin durumuna benzer. Oysa Yüce Allah daha yüksek bir noktadan tüm varlık alemine bakandır ve O varlık aleminin tümünü yaratan yegane Allah'tır. Ve bu yüzden hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması O'nun zatı için geçerli değildir. Allah-u Teala tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda vardır. Bu yüzden geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte olup biten her şeyden haberdardır.
Öte yandan eğer varlık alemine şöyle dikkatlice bakacak olursak, bu aleme müthiş bir düzen olduğunu ve tüm mahlukların belli bir hedefe doğru ilerlediğini anlıyoruz. Varlık aleminin yaratılışı ve ona hakim olan şaşırtıcı düzen bu alemi yaratanın içinde hakim olan tüm ilişkileri ve tüm mahlukları ve tüm özelliklerini bildiğini gösterir. Bu yüzden de hiçbir cahil ve şuursuz varlığın bu denli harikulade bir alemi yaratması mümkün değildir. Acaba içerikli ve yüksek bilgi içeren bir kitabı cahil bir insan yazmış olabilir mi? Acaba bir uzay aracını tasarlayan ve yapan biri bu aracın karmaşık teknolojisinden habersiz olabilir mi? Kuşkusuz her ürünün özellikleri o ürünü üretenin özelliklerinin yansıdır. Nitekim herhangi bir ürün çok titiz bir tasarımda üretildiğini, herkes bu ürünü üretenin çok bilgili biri olduğunu söyler. Dolayısıyla varlık alemini en küçük zerrecikten en büyük galaksilere kadar yaratan varlık, yani Yüce Allah tüm bilimlerin sahibidir ve varlık alemini büyük bir titizlikte ve tedbirle yaratmış ve yönetmektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümlerde İran'ın güneyinde Fars eyaletine gittik ve eyaletin merkezi Şiraz kentinin doğal, kültürel ve tarihi eserleriyle tanıştık. Geçen bölümlerde ayrıca Fars yöresinin çok eski zamanlarda aşiretlerin yaşadığı en büyük yörelerden biri olduğunu ve yöredeki şartların çeşitliliği İran'ın en büyük aşiret topluluğunu oluşturduğunu anlattık. Buna göre de zamanla Fars yöresinde birçok aşiret bir araya geldi.
Fars yöresinin aşiretleri tarih boyunca bu yörenin zengin kültürünün temelini attı. Öyle ki aşiretlerin kültürü yaşam tarzlarına yansıyarak yaşamaya devam etti. Öte yandan Fars yöresinin aşiretlerinin kültürel özellikleri yerli ve yabancı turistleri yöreye çekmekte önemli rol ifa ediyor. Buna göre bugünkü sohbetimizi Fars yöresinde yaşayan aşiretlere ayırdık.
Fars eyaletinde Kaşgai, Hamse ve Mamasani olmak üzere 3 büyük aşiret ve 8 bağımsız kabile yaşıyor. Bölgenin göçebe aşiretleri yayla mevsiminde eyaletin kuzey yörelerine yerleşiyor ve kışın güneydoğu, güneybatı ve bazen de merkezi yörelere göç ediyor. Bu bölgeler genellikle rakamı alçak, kışları ılıman ve yaz ayları çok sıcak olan bölgelerdir. Fars yöresinde yaşayan Kaşgailer gibi bazı aşiretlerin kışları geçirdiği bölge Zagros Sıra Dağları'nın güney etekleridir ve bazen de buralardan uzaklaşarak yörenin Buşehr eyaletinin sahillerine kadar uzanan bölgelere yayılır. Fars eyaletinde yaşayan aşiretlerin toplam nüfusu 147 bin kişi olarak tahmin ediliyor ki bu da İran'ın aşiret nüfusunun %12,5'unu ve Fars eyaletinin nüfusunun %3,5 kadarını oluşturuyor.
Kaşgai aşireti İran'ın en büyük aşiretlerinden biridir ve göçebe hayatı yaşar. Bu yüzden şimdi biraz da bu büyük aşiretten söz etmek istiyoruz. Kaşgai aşireti her birine de ayrıca aşiret adı verilen 6 büyük kabileden oluşuyor. Kaşgai aşiretinin liderine İlhan adı verilir ki Türkçe'de il ve han yani ağa sözcüklerinin birleşmesinden oluşur. İlbeyi de gerçekte aşiretin yönetimi ve düzeni ile ilgili bir sözcüktür. Her kabilenin de bir başı vardır ve aynı kabilenin arasından seçilir. Öte yandan her kabilede birçok büyük ailelerden oluşur ve toplulukları aralarında hakim olan akrabalık bağlarına göre oluşur. Kaşgai halkı oldukça cesur, yiğit, sabırlı, konuksever ve emekçi bir aşirettir. Ve silah kullanmakta da üstün yetenekleri vardır.
Kaşgai aşiretinin tarihçesi hakkında oldukça eksik ve dağınık bilgiler bulunuyor ve kimse Türkçe konuşan bu büyük aşiretin ne zaman ve nereden ve hangi sebepten ötürü bu bölgeye göç ettiğini pek iyi bilmiyor. Her halükarda Kaşgai aşiretinden geriye kalan belge ve izlere göre kesin olan şu ki Kaşgai aşireti hep birlikte ve aynı anda ve bütün bir aşiret olarak Fars yöresine yerleşmemiş. Bu aşiret yavaş yavaş ve Türkçe konuşan çeşitli kabilelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Her halükarda Kaşgay aşiretinin İran'ın güneye doğru yayılması bundan yaklaşık 6 asır önce başlamış ve 3 asır boyunca Zendiye iktidarının sonuna kadar devam etmiştir. Kaşgay aşiretinin birleşmesi ve gerçekte bağımsız bir aşiret olarak kimlik kazanması ise Safavilerin sonlarına doğru gerçekleşir.
Kaşgay aşiretinin iktisadi ve sosyal yaşamının temeli her yıl yaz mevsimine girerken yaylalara göç eden diğer aşiretler gibi besicilik işine dayanır. İki asırdan beri İran'ın en büyük aşireti haline gelen Kaşgay aşireti yaklaşık 3 asırdır her yıl düzenli bir şekilde yaylaya göç eder. Her yıl yaz mevsimi yaklaştığında Kaşgay aşireti içinde yaşadığı kara çadırları toplar ve kadın, erkek, genç, yaşlı tüm aşiret üyeleri yaya veya binek hayvanların üzerinde yaylaların yolunu tutar ve yine kış mevsimi yaklaşınca aynı yoldan geri dönerek güneydeki çaylarına yerleşir. Bu arada bazı ailelerin göç güzergahı üzerindeki köylere yerleştiği ve tarım ve bahçe işiyle uğraşmaya başladığı da belirtilmelidir. Ancak her halükarda aşiretin büyük bir bölümü besicilikle uğraşır ve buna göre de Fars yöresinin kuzeyi ile güney arasında gelip gider. Biraz önce Kaşgayi aşiretinden söz ederken bu aşiretin içinde yaşadığı kara çadırlarından söz ettik. Şimdi sizi İranlı aşiretlerin en çok kullandığı bu çadırlarla tanıştırmak istiyoruz. İran'da aşiretlerin ikamet ettiği her alan o yörenin iklim şartları, yağış miktarı ve yine bölgede bulunan inşaat malzemelerine bağlıdır. İranlı göçebe aşiretlerin yaz ve kış aylarını geçirdikleri bölgelerde kendilerine özgü ikametgahları vardır ve köylülerin evini andırır. Bu arada aşiretlerin arasında kara çadırların yaygın olduğu çünkü bu insanların hareketli yaşam tarzıyla uyumlu olduğu belirtilmelidir. Kara çadır keçi yönünden yapılır ve siyah renktedir ve yağış sırasında içine yağmur suyu sızmaz. Yaz aylarında kara çadırı çevreleyen örtüler açılır, kış mevsiminde ise kapanır. Aşiret liderlerinin kara çadırları çok sayıda insanı barındıran büyük bir salon gibidir. Aşiretler göç sırasında kolayca toplanabilen ve kurulabilen hafif ve geçici çadırları beraberinde götürür. Çadırları toplama veya kurma işi erkeklerin uzmanlık alanıdır ve bu işi en kısa sürede yaparlar. Kaşgay aşireti erkeklerin giydiği kıyafetler oldukça güzeldir ve günümüzde bu aşiretin karakteristik özelliklerinden biri sayılır. Kaşgay kadınları da başörtüsü, uzun ve rengarenk etekleri ve üzerine uzun elbiseleri ile bilinir. Uzun elbisenin üzerine ise arkalık adı verilen bir nevi ceket giyilir. Kaşgay kadınlarının elbiseleri çok süslüdür ve bu elbiseler genellikle açık ve canlı renklerden oluşan kumaşlardan yapılır. Kaşgay erkekleri de geniş pantolonları, lebbade adı verilen uzunca giysileri ve bellerinde uzun şal ve başlarında keçeden özel bir başlıkla bilinir. Şalın uzunluğu ise yaklaşık 5 metre ve eni ise 1 metre kadardır. Kaşgai kadınları tüm işlerde erkeklere yardımcı olur. Kaşgai kadını çalışkanlık, iffet ve paklık ve sabır abidesidir. Kaşgai kadınları ev işleri ve çocukların bakımının yanında besicilikte ve süt ürünlerini elde etmekte de çalışır. Kaşgai kadınları bu işlerden boş zaman buldukça halı, kilim, keçe, kepenek ve çeşitli el sanatları ürünleriyle uğraşır. Fars aşiretleri arasında halı dokuma sanatı kadınlara özgüdür. Bu kadınların yörede dokuduğu halılar İranlı aşiretlerin arasında eşsiz sayılır. Bu üstünlük kilim, keçe ve diğer el sanatları ürünleri için de geçerlidir. Kaşgai aşiretinin el sanatları ürünlerinde renklerin çeşitliliği bu ürünlerin dünyaca ün yapmasında etkili olmuştur. Nitekim Kaşgai kadının yünü işlemek ve çeşitli renklerle boyamakta yeteneği de emsalsiz sayılır. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 10. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Hazreti Musa aleyhisselam kendisini hocasına tabi bir talebe olarak tanıtıyor ve Hazreti Hızır'dan peşinden gitmek üzere icazet istiyor. Bu talep talebenin hocasına karşı tevazu derecesini gösteriyor. Gerçekte herhangi bir insan hocalık mevkiine yerleşince ona gösterilecek saygı da kat kat artar. Hazreti Ali aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bir talebe bir meclise girdiğinde o mecliste hocasını görürse herkese selam vermesi gerekir. Ancak hocasına ayrı bir selam vermesi ve saygı göstermesi gerekir. Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yerde de şöyle buyuruyor. Oturduğun yerden baban ve hocan için ayağa kalkarak dur. Hatta hükümdar olsan bile. Hocaya gösterilecek saygı ve tevazu o kadar önemlidir ki İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Eğer biri bir başkasına bir mesele öğretir veya bir ilimden bir söz öğretirse onun maliki olur. Allah Resulü'nün bu tabiri belki de kafalarda yoksa talebe köle gibi pazarlanabilir mi sorusunu oluşturabilir. Allah Resulü şöyle devam eder. Ona emir verebilir veya herhangi bir işten men edebilir. Yani köleler sahiplerinin emirlerini dinlediği gibi talebelerin de alim ve muttaki hocaların emirlerine uymaları gerekir.
İslam dininde ve Allah Resulü ve Ehl-i Beyt fertleri siyerinde sürekli ulema ve bilginlere saygıya vurgu yapılmıştır. Yüce Allah Hazreti Musa ve Hazreti Hızır öyküsünü beyan ederek öğretmenlere pratikte saygıyı en iyi şekilde ortaya koymuştur. Kehf suresinin 66. ayetinde Hazreti Musa Hazreti Hızır'dan şöyle soruyor: "Sana öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" Aynı surenin 69. ayetinde ise Hazreti Hızır'dan cevap alamayan Hazreti Musa bu kez şöyle diyor: "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem."
Tahran Radyosu.
Bu iki kısa cümlede Hazreti Musa'nın talim ve terbiye ve öğretmen konusunda nasıl davranılması gerektiğini beyan ediyor. Gerçi Hazreti Musa ulul azm peygamberlerden biriydi. Ancak bu mevki hiçbir zaman talebenin hocasına karşı göstermesi gereken edep ve saygıya mani olmadı.
Bilim öğrenmenin bir başka püf noktası da talebenin hocanın huzurunda sessiz olmasıdır. Talebe hocasının huzurunda susmalı ve pür dikkat hocasını dinlemeli ve söylediklerini anlamalıdır. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Hocanın huzurunda bulunduğu vakit konuşmaktan ziyade dinlemek için hırslı ol." Bazı insanlar büyüklerin ve alimlerin meclisine katıldığında sürekli konuşmaya ve bilgili olduklarını göstermeye çalışıyor. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam talebelere hocanın huzurunda daha çok onun sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyor. Çünkü gerçekte fırsat çok azdır. O zaman iyice dinlemek ve öğrenmek gerekir.
Sabır, talim ve terbiyenin bir başka adabıdır. Hocanın ikazlarını benimsemek ve talebesine karşı sert ve kesin tavırla davranmasına sabırlı olmak, talebeliğin en önemli adabıdır. Bu durum Hazreti Hızır ve Hazreti Musa öyküsünde en iyi şekilde beyan edilmiştir. Zor şartlarda bilim öğrenmeye karşı sabırlı olmayan kimse bilim öğrenmekte hocasını izlemekten geri kalabilir. İşte bu yüzden talebeler hocalarından bilim öğrenirken çok sabırlı olmaları ve bilim öğrenmede acele etmekten kaçınması ve hemen her şeyi öğrenmeyi beklememesi ve eğitim sürecini sonuna kadar tamamlaması gerekir. Nitekim Hazreti Hızır da Hazreti Musa'ya eğitim verirken ona sabırlı olmayı ikaz etmiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün İslam dini açısından eşcinselliğin yıkıcı tesirleri üzerinde durmak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde eşcinsellik afetinin hızla yayılması ve çeşitli hasarları ve insanların ve toplumların üzerinde etkilerinden söz ettik. Şimdi ise eşcinselliğin İslam dini açısından yıkıcı tesirlerini masaya yatırmak istiyoruz.
Avrupa, Amerika ve dünyanın özellikle Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika gibi bölgelerinde eşcinselliğin mazisi incelendiğinde daha bundan birkaç yıl öncesine kadar dünyanın birçok ülkesi eşcinselliği kesin bir nevi hastalık telakki ettiği anlaşılıyor. Günümüzde hala çevreleri sessizlik çemberiyle sarılan birçok bilim adamı bu çemberi kırarak eşcinselliğin bir hastalık olduğunu ifade etmeye cesaret edebiliyor. Ama maalesef özellikle son 10 yılda başta Amerika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde eşcinsellik hakkında yapılan propagandalar dünya genelinde bu hastalığa zorla meşruiyet kazandırmaya çalışan bir irade hakim olmaya başladığı kuşkusuna kuvvet kazandırıyor. Böyle bir ortamda maalesef eşcinselliğin propagandası ve yaygınlaştırması alanında faaliyet yürüten bazı eşcinsel örgütler de Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların üzerinde nüfuzu olan bazı batılı güçlü politikaların yardımlarıyla bu sapkın eylemi tamamen yalan temellere dayanarak beşeri gereksinimmiş gibi göstermeyi başardığı anlaşılıyor.
Oysa gerçekte eşcinsellik aile ocağının çökmesine, beşeri soyun yok olmasına ve toplumun fesadına yol açan büyük bir afettir. Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Kam, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada eşcinselliğin beşeriyete yönelik tehlikesi tüm doğal afetlerden daha fazla olduğunu belirtti. Gambiya Cumhurbaşkanı ayrıca insanın ilahi karşıtı huyunun sonucu olan ve günümüzde beşeriyeti ciddi bir şekilde tehdit eden üç önemli tehlike arasında eşcinselliği de sayıyor ve şöyle diyor. Eşcinsellik her türlü şekli ve simgesiyle şeytani olması ve insani ve ilahi olmamasına rağmen günümüzde bazı güç odakları tarafından insan hakları adı altında yaygınlaştırılıyor. Gambiya Cumhurbaşkanı eşcinselliğin bilinen tüm doğal afetlerden beşeriyete yönelik daha ciddi bir tehdit olduğunun altını çizerek şöyle devam ediyor. Eşcinseller üremediğinden eşcinselliği destekleyen herkes gerçekte beşer soyunun yok olmasına hizmet etmektedir.
Geçen bölümde kısaca İslam dininde ve vahye dayalı öğretilerinde eşcinsellik ve aynı cinsten iki insanın birbiriyle cinsel ilişkide bulunması şiddetle tenkit edildiğini ve bu bağlamda birçok rivayet ve Kur'an-ı Kerim ayetleri söz konusu olduğunu beyan ettik. Kur'an-ı Kerim bu davranışı anormal bir amel olarak tanıtıyor ve eşlik düzeni ve aile ocağı yerine cinsel ve duygusal gereksinimlerini eşcinsellik yoluyla karşılamaya çalışan insanlardan aptal, israfkar, sapkın, tecavüzcü, fasık, zalim ve benzeri tabirlerle söz ediyor. Yüce Allah Şuara suresinin 166. ayetinde şöyle buyurur. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinize bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış, sapık bir kavimsiniz. Dinin önde gelen büyüklerinden geriye kalan rivayetlerde de bu amel çirkin ve tenkit edilen amel ve büyük günah sayılmıştır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur, eşcinsellik yapan kimseye cennetin kokusu ulaşamaz. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve bazı rivayetler Lut kavmi arasında eşcinsellik sapkınlığının yaygın olduğunu anlatıyor. Gerçi bu çirkin amel bu kavimden sonraki toplumlarda da az çok göze çarpmıştır. Ama her halükarda bu amel anormal ve doğal olmayan çirkin bir amel olarak tüm semavi dinlerde tenkit edilmiştir.
Ama neden İslam dini insanları izdivaç ameline ve aile kurmaya tavsiye eder? Gerçekte İslam dininin insanların cinsel ihtiyaçlarını gidermeleri için sunduğu en önemli yöntem iki karşıt cinsten iki insanın, yani bir kadın ve bir erkeğin evlenmesidir. Öte yandan İslam dini açısından izdivaç fiilinin felsefesini ve hakikatini insanoğlunun kemale ermesi, üremesi ve teselli bulmasında aramak mümkün. Kuşkusuz izdivaç, kadın ve erkeği tamamlamak için bir yoldur. Hiçbir insan tek başına mükemmel değildir ve sürekli kendi eksiğini tamamlamak için çaba harcar. Genç insan fikri bağımsızlığa kavuşmak ve eksikliklerini gidermek ve sayısız ihtiyaçlarını karşılamak için izdivaç fiiline teşvik edilir ve böylece genç insan uygun ve şayeste bir eş seçerek kemale ermek için gerekli zemini oluşturur.
Bu konuda Üstad Şehit Mutahhari şöyle diyor. İzdivaç bireysel doğal benlikten çıkış ve insan kişiliğinin gelişmesi için ilk merhaledir. İzdivaç ve aile ucu kurmakla sağlanan pişkinliği başka hiçbir yerde bulamazsınız. Ve ancak izdivaç ve aile kurmakla elde edebilirsiniz. Dolayısıyla izdivaç insanın kemale ermesinin bir aracıdır. Yine izdivaç sayesinde karşılanan en önemli gereksinim, her insanın ihtiyaç duyduğu huzur ve güvenlik ve rahatlık duygusudur. İnsanın fıtratında kökü bulunan bu gereksinim o kadar önemlidir ki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de izdivacın felsefesini beyan ederken, sizler için kendi soyunuzdan eşler belirlediğini ve onların yanında huzura kavuşacağınızı buyurur. Dolayısıyla eş, insana huzur ve güven duygusu kazandırır ve ayrı ortamı da kadın ve erkeğin ruhi açıdan huzura kavuşmasına vesile olur.
Öte yandan izdivacın bir başka büyük getirisi evlat sahibi olmak ve beşer soyunu sürdürmektir. İnsan soyunun üretmesi ve çoğalması çok önemlidir ve asla küçümsenmemesi gerekir çünkü gerçekte varlık aleminin yaratılış felsefesi insanın varlığı ve gelişmesi ve kemale ermesidir. Nitekim iyi ve salih insanları yetiştirmekte alemleri yaratan Allah'a hoşnut eden bir durumdur. İslam açısından salih evlat sahibi olmak, ana ve baba için salih bir amel sayılır ve dünya ahiret saadete ermelerinde etkilidir. Bu yüzden masum imamlar da üremeyi ve çoğalmayı izdivacın hedefleri arasında saymıştır.
Ancak aynı cinsten iki insanın ilişkisinde ne kemale erme, ne teselli bulma ve huzura kavuşma ve ne de üreme ve çoğalma gibi izdivaç fiilini üç temel hedefinden hiçbiri gerçekleşemez. İşte bu yüzden İslam dininde ve diğer semavi dinlerde eşcinsellerin izdivacı batıl ve yasak ilan edilmiştir. Daha geniş bir bakış açısından bakıldığında da eşcinsellik insan fıtratına aykırı bir ameldir ve insan fıtratına uymayan her amelin kötü tesirleri söz konusudur. Kuşkusuz izdivaç doğru, akılcı ve fıtri bir yolu izlemektir ve bu durum aynı cinsten iki insanın birleşmesiyle asla gerçekleşmez. Bilakis izdivacın ana hedeflerine zarar verir.
Öte yandan tıp bilimi de aynı cinsten iki insanın cinsel ilişkide bulunmasının fevkalade tehlikeli olduğunu ispat etmiştir. Nitekim şimdiye kadar eşcinselliğin sağlıklı ve zararsız olduğuna dair de hiçbir kanıt sunulamadığı gibi hiçbir hekim ve uzman da böyle bir ilişkiye tavsiye edememiştir. Bu arada eşcinselliğin arasında her türlü iltihaptan kaynaklanan hastalıklar, hepatit, AIDS ve türlü tehlikeli hastalıkların yaygın olması da bu çirkin amelin nedenle insanları tehdit ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Değerli dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.